Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in Sahih kitabı, hadis kitabının İmaret bölümü, Emirlik İdarecilik bölümünün 43. hadisindeyiz. Bu bölümde Bâbül İmam Cünnetün, İmam İdareci Devlet Başkanı bir kalkandır. Yugatelu min verâihi, onun arkasında savaşılır. Onun arkasına sığınarak Müslümanlar birlikte cihad ederler. Hem vatanlarını, hem dinlerini, imanlarını, ırzlarını, namuslarını korurlar. Bunun için bir idarecinin olması şart. Yoksa insanlar kendi başlarına grup grup, bölük pörçük böyle bir hareketi yapamazlar. Yapmaları mümkün değil. Ve yuttaka bihi, kendisine sığınılır. İmam korur tebaasını, onların önünde olur. Halk onun arkasına sığınır. Onunla cihat eder. Onunla korunur. O bir kalkan gibidir. Bu başlığı koymuş bu bölüme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kumandan idareci imam ancak bir kalkandır. Arkasında harp edilir ve onunla korunulur. İnsanlar onun arkasına sığınırlar. Eğer Allah'tan korunmayı emreder, takvayı emrederse bu idareci, devlet başkanı takvayı emrederse ve adalet gösterirse, adil olur ve takva sahibi takvayı emreder, Allah'ın emrettiği şeyleri emrederse bununla kendisine ecir verilir, ecir kazanır. Allah'ın yolunda yürürse ecir kazanır. Bundan başka bir şey emrederse, yani takva dışında günah, fücur, fısk emrederse o da aleyhine olur, ondan da büyük vebale girer, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki burada hakikaten bir toplum için, insanlar için, bilhassa Müslümanlar için idarecinin önemi ortaya çıkıyor. Mutlaka Müslümanların bölük pörçük, grup grup değil, bir idareci etrafında toplanmaları esas, İslam'da esas olan bu. Sonraki bölüm Bâb-ı vücûbil vefâi bi bey'atil hulefâil evveli fel evvel. Madem öyle, bir birlik gerekiyor. Bunun için bazı şartlar var. O birliği sağlamak için bazı şey riayet etmesi gereken hususlar var. Bunlardan birisi de onlara söz vermek, beyat etmek, bağlılık ifade etmek ve buna vefa göstermek. Buna sadık kalmak ve ilk önce seçilene tabi olmak, kargaşaya fırsat vermemek için ikinci ve üçüncü sırada tekrar gelenler için onlara itibar etmemek. Bir idareci seçildiyse ona bağlı kalmak. Sonra arkadan başkaları da böyle bir iddia ile ortaya çıkarsa biz de idareye talibiz, biz de idareci olmak istiyoruz diye onlara itibar edilmeyeceği burada ifade ediliyor. Çünkü o bir fitneye, karışıklığa, bir kargaşaya yol açar. Halbuki bu çok hassas bir konu, idarecilik konusu. Burada bir birlik, beraberlik, sükunet gerekiyor. Kargaşaya yer olmaması gerekiyor. Onun için Efendimizin tavsiyesi bu yönde. Şöyle buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni İsrail'i peygamberler idare ederdi. Beni İsrail, İsrailoğulları, Yahudileri daha önce İslam gelmeden önce çok peygamber gönderilmişti onlara. Adeta halife gibi, devlet başkanı gibi peygamber gelirdi çok sayıda. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu muhakkaktır ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaktır. Halifeler gelecek benden sonra. Hatta bir anda birden fazla insan Müslümanların halifesi olduğunu iddia edecek. Müslümanlar bütün dünya üzerinde tek bir birlik olması, Cenab-ı Hakk'ın arzusu, muradı o şekilde. İslam'ın hedefi o şekilde. Bir anda tek bir idareci olması gerekiyor. Bütün Müslümanlar ona bağlı olması gerekiyor. Ama bunlar, diyor Efendimiz, çok olacak. Zaman gelecek, bunlar çok olacak. O halde bize ne emredersiniz diye soruluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Şöyle buyuruyorlar. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biata tutun. İlk önce kime biat edildiyse, artık iş bitirildi, ona idare iş verildiyse ona bağlı kalın. Sırayla o vefat ederse sonra ondan sonra gelene. Onlara haklarını verin. Bu şekilde sırayı gözetin. Yoksa birinciye itaat ettikten sonra ikincisi geldi, ya buna da olur mu acaba, bir kısmımız ona itaat etsin, bir kısmımız buna, bu şekilde bir karışıklığa, bölünmeye fırsat vermemek için tek bir idareci, öncelik sırasını Efendimiz esas oluyor. Onlara haklarını verin. Onlara haklar nedir? Onlara itaat etmektir. Çünkü Allah raiyeye halka yaptığı, raiye yaptığı halk, onun idaresine verdiği kimselerden dolayı o idarecilere hesap soracaktır, sual soracaktır. Onların da vazifeler var halklarına karşı. Halkların da onlara karşı vazifeleri, mesuliyetleri, sorumlulukları var. Bu hadis-i şerif şöyle izah ediliyor. Bir halifeye biat edildikten sonra ikinci bir halifeye de biat edilirse birinciye yapılan biat sahihtir. Bir karışıklık olsa insanlar işte kimisi onu istiyor, kim bunu. O zaman ilk önce kim seçildi, ilk önce kime biat edildi, kime bağlanıldı o tercih edilir. Onunki sahihtir. Diğeri ise batıldır. Ona verilen sözde durmak icap eder. Birinciye verilen sözde durmak icap eder. İkinciye yapılan biat batıldır. Ona verilen sözü tutmak haram olduğu gibi o şahsın hilafeti istemesi de haramdır. Yani Müslümanların kuvvetini bölmek, birliğini dağıtmak için bir onların idarecisi varken arkadan başkasından çıkıp onun da böyle bir hak iddia etmesi, kargaşaya sebep olması haramdır. Yaptığı fiil haramdır zaten. İnsanların ona tabi olmaları da haramdır. Çünkü insanlar da bu bölücülüğe ortak olmuş olurlar. Bu hususta ikinci halifeye rey verenlerin birincinin halife seçildiğini bilip bilmemeleri ile seçilen halifelerin ikisinin de bir şehirden veya ayrı ayrı yerlerden olmaları hükmü değiştirmez. Yani biz bilmiyorduk, biz de ona itaat etmiştik falan. Bu geçerli değildir. O zaman ilk önce Müslümanlar kime biat etmiş, kimi seçmişlerse ona hep birlikte sonunda tabi olurlar. İmam Nevevi diyor ki bizim ulemamızla cumhur ulemanın mezhepleri budur. Bizim ulemamızla değil, Şafii alimleri. İmam Nevevi Şafii olduğu için Şafii alimleriyle diğer İslam alimlerinin çoğunluğunun mezhebi budur. Doğrusu da budur diyor. Yani önce kime biat edilirse ona verilen sözde durulur. Daha sonra çıkana itibar edilmez. Ona verilen sözde durulmaz. O lağvedilir. Yine İmam Nevevi şöyle diyor. İslam diyarı genişlesin, genişlemesin. Bir asırda iki halifeye biat caiz olmayacağına ulema ittifak etmiştir. Alimlerin ittifakı odur ki bir devirde Müslümanlar iki idareciye birden tabi olmazlar. Mutlaka birisi önce seçilene tabi olunması, diğerlerini iptal etmek gerekir diyorlar. Tabii ki bu ideal olan, istenen, İslam'ın istediği budur. Ama Müslümanlar maalesef bir türlü bunu gerçekleştiremiyor. Bu da İslam düşmanlarının kendi Müslümanlar arasında soktuğu nifak, fitne, ayrılıklar, ayrılık tohumları ve Müslümanların da firasetsiz hareket ederek buna alet olmaları, ayrılığa düşmeleri sebebiyle maalesef grup grup, bölge bölge, devlet devlet ayrılmış oluyor. Halbuki Müslümanların tek bir birlik olmaları gerekiyor. Tarihte olduğu gibi inşallah Cenab-ı Hak yine bunu ikram eder Müslümanlara. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Benden sonra kayırma, adam kayırma ve kabul edemeyeceğiniz, hoşunuza gitmeyen işler olacaktır. Yani idarecilik için layık olan olmayan insanlar seçilecek, tercih edilecek. Hakkı olanlara verilmeyecek. Layık olanlara verilmeyecek belki ama bu tür şeyler olacak. Hoşlanmayacağınız şeyler olacak. Haksızlıklar olacak diyor Efendimiz. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, bizden buna yetişene ne emredersiniz? Böyle vakitlere kalan insanlar olursa bunlara ne emredersiniz diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vazifeniz olan, borcunuz olan hakkı eda edersiniz. Sizden istenen itaati gerçekleştirirsiniz. Lehinize olan, hakkınız olan, almanız gereken şeyleri de eğer alamazsanız, vermezse idareciler, onlar da Allah'tan istersiniz. Çünkü herkes kendisinden sorumlu. Bu dünyada belki haksızlıklara uğrayabilir. Onun haksızlığa uğraması, başkasının da haksızlık yapması manasına gelmez. Böyle bir hakkı vermez. Madem bana haksızlık yapıldı, ben de ona haksızlık yapayım veya ben de başkalarına haksızlık yapayım diyemez insan. Kendi vazifesini yapar ama kendisine de bir haksızlık yapılırsa, imkanı varsa onu durdurmaya çalışır. Hakkını almaya çalışır. İmkanı yoksa ahirete bırakır. Gerçek hayata bırakır ki bu daha karlıdır. Cenab-ı Hak nasıl olsa orada herkesin hakkını hak sahibine verecek. Bir zerre kadar kimseye haksızlık yapılmayacak. İmam Nevevi diyor ki bu ihbar, Efendimizin bu verdiği haber tekrar tekrar vuku bulmuştur. Tarihte pek çok defa gerçekleştirmiştir diyor. Hadis-i şerif amirleri, idareciler dinleyip itaat etmeye onlar zalim bile olsalar hakları olan itaati kendilerine göstermeye teşvik etmektedir. Yani idarece itaat edilmezse, baş kaldırılırsa mutlaka toplumda bir huzursuzluk, bir asayişin ihlal edilmesi, sonra bir karışıklık ve insanların hayatlarının emniyette olmaması gibi pek çok zararlar ortaya çıkacağı için mutlaka huzuru sağlamak, sükunet sağlamak için itaat gerektiği için Efendimiz bu konuda ısrarla duruyor. Lehinize olanı Allah'tan istersiniz cümlesinden murat, zalim amirlerin, idarecilerin ıslahı ve şerlerin def için Allah'a niyazda bulunursunuz. Allah'a dua edersiniz, niyaz edersiniz. Onların ıslah için ıslah olursa ne âlâ, olmazlarsa ahirette hakkınızı alırsınız manasında. Yine Abdurrahman rahmetullahi aleyh tabiinden anlatıyor. Mescide girdim. Bir de baktım ki Abdullah ibn Amr ibn As Kabe'nin gölgesinde oturuyor. İnsanlar başına toplanmışlar. Ben de yanlarına gelerek onu dinlemeye oturdum. Abdullah ibn Amr genç sahabilerden. Demek ki artık zaman ilerleyince alim de bir sahabi olduğu için insanlar onların başına toplanıp onlardan ilim almaya başlıyorlar. Baktım diyor, Kabe'nin yanında oturmuş, ders veriyor. Ben de halkasına katıldım. Şunları söyledi diyor. Bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile beraberdik. Bir menzile konakladık, indik. Kimimiz çadırını düzeltiyor, çadırlar kuruluyor. Kimimiz ok atma yarışı yapıyor. Cihat için bir alıştırma, temrin yapılıyor. Savaşa gidiyorlar belki. Bazılarımız da Mera'daki o hayvanların başında duruyordu. Hayvanlarını otlatıyor, karınlarını doyuruyordu. Herkes bir vazife almış. Derken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin münadesi, nida edicisi, elçisi namaza toplanın diye seslendi. Biz de Resulullah Efendimizin yanına toplandık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçekten benden önce hiçbir peygamber geçmemiştir ki bildiklerinin en hayırlısını ümmetine göstermesin. Peygamberler mutlaka en hayırlı şeyleri, en güzel şeyleri ümmetlerine gösterirler ve hatta en güzellerini gösterirler. Ve bildiklerinin kötüsünden de onları sakındırmasın. Ve mutlaka ümmetlerini kötü şeylerden uzaklaştırırlar. Onların tavsiyeleri Allah'tan gelen vahiy ile olduğu için peygamberlerin söyledikleri sahih olan, gerçekten peygamberimizin söylediği tespit edilmişse bu söz, bunun da ilmi var, hadis ilmiyle tespit ediliyor. Sahihse bir hadis-i şerif, bu sözler en hayırlı şeyleri emreder insanlara ve onları kötü şeylerden de uzaklaştırır. Bu diyor peygamberlerin boynuna borçtur. Ben de aynı şekilde benim de boynuma borçtur. Ben de size en hayırlı şeyleri öğretiyorum diyor. Şüphesiz sizin şu ümmetinizin afiyeti evvelkilere verilmiştir. Yani daha öncekiler, ilk Müslümanlar daha huzurluydu, daha afiyette idi onlar. Ahirine, daha sonra gelenlere bela ve yadırgadıkları bir takım hoşlanmadıkları işler başlarına gelecektir. Yani İslam'ın ilk zamanları daha güzeldi. Hayrul kuruni karni buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı devir, asır benim devrimdir. Sonra benden sonrakiler, sonra benden sonrakiler, o şekilde derece derece gider diye. En hayırlı devir, Efendimizin İslam'ın en güzel şekilde yaşandığı, Allah'a itaat edildiği, isyanların çok az olduğu bir devir. Yani Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçildiğinde ashab-ı kiram ona yardımcı oluyorlardı. Hazreti Ali Efendimiz bir vazife almıştı. Hazreti Ömer Efendimiz bir vazife almıştı. Hazreti Ömer Efendimiz'in vazifesi kadılıktı. Kadılığını ben yapayım demişti. O kadılık için bekliyor. Bir sene geçerdi de diyor, iki kişi gelip bir mahkemeye müracaat etmezdi. Neden? Çünkü toplum ahlaklı. Toplum dinine, diyanetine bağlı. Onun için aralarında problem olmuyor. Ufak tefek problemler olursa da onları hemen aralarında hallediyorlar. Bir mahkemeye, kadıya gitmeye ihtiyaç olmuyor. Böyle bir devirden kademe kademe insanların, toplumların huzurunun bozulduğu günler geliyor. Efendimiz de bunu haber veriyor. Bir fitne gelecek ki diyor, bazısı bazısını hafifletecek, biri diğerini aratacak. Yani bir fitne gelecek. Sonra ondan sonra başka bir fitne daha gelecek. Öncekini aratacak. Öyle fitne gelecek ki mümin, bu benim helakimdir diyecek. Artık bu fitneden kurtuluş herhalde söz konusu değil. Burada perişan olacağız, belki hayatımızı kaybedeceğiz diye böyle bir düşünceye kapılacak. Fitne geçecek bu. Sonra açılacak. Sonra fitne gelecek, mümin bu herhalde diyor, bu benim sonum olacak diyecek. Karışıklıklar, kargaşalar, fitneler, savaşlar, işte bugün gördüğümüz ortamlar. Şimdi kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulmak isterse, eceli geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor bir vaziyette olsun. Demek ki fitneler bir peşine gelecek, bir fitne sakinleşecek, bir huzur hale gelecek, sonra tekrar bir fitne daha gelecek. Tarih boyunca böyle fitneler bir peşine gelip duracak. Aralarında bazı huzurlu zamanlar olacak. O halde diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu fitnelerden kurtuluş söz konusu değilse o zaman herkes kendi dinine, imanına sahip çıksın. Kim cennete girmek, cehennemden kurtulmak istiyorsa, eceli geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor bir vaziyette olsun ve insanlara kendisine yapılmasını istediği şeyleri yapsın. Kendisine ne yapılmasını istiyorsa insanlar da o şekilde muamele etsin. Bu çok veciz bir ifade hakikaten. Yani her şeyi hallediyor. Kendini düşüneceksin. Bana ne yapılmasını istiyorum? Bana nasıl davranılmasını istiyorum? Ben de insanlara o şekilde davranayım. Birincisi bu. İkincisi bu. Birincisi de Allah'a ve ahirete imanı hiçbir zaman unutmamak. Devamlı Allah'a ve ahirete iman, ahirete bağlı olarak yaşamak. Hayatı, ahireti düşünerek yaşamak. Hayatta yaptığımız bütün işleri ahireti düşünerek planlamak. Bunu bu şekilde yaşayan bir insan diyor, cehennemden kurtulur, cennete girer diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fitneler de ona zarar veremez. Ama fitnelere kapılırsa, imanına bir zaaf gelirse, insanlara zulmederse, haksızlık ederse o zaman işi zorlaşır. Bir kimse bir hükümdara biat eder, ona şaklayan elini ve kalbinin semeresini verirse, yani biat eder, elini tutar, ondan sonra kalbiyle de bağlılığı ifade ederse, yani bir devlet başkanı seçilirse ona itaat, zaten seçildiğinde bütün insanların itaat etmek vazifesi, yoksa ben itaat etmiyorum, böyle bir boşta kalma hakkı da yok insanların. Müslümanların çoğu seçtiğinde bütün insanların ona itaat etmesi gerekiyor. Bu itaat yapıldıktan sonra hemen ona itaat etsin. Bu seçimden, bu beyattan sonra ona artık itaat etsin. Başka biri gelir de onunla çekişirse o gelenin boynunu vuruversin. Efendimiz demek ki fitnelerden bahsetti. Fitnelerden korunmak için şahsi olarak yapılması gereken şeyleri tavsiye etti. Allah'a ve ahirete imana sıkı sarılmak ve insanlara haksızlık yapmamak. Kendine, sana nasıl muamele edilmesini istiyorsan insanlara da o şekilde muamele etmek. Sonra da toplumsal bir vazifeye dikkat çekiyor Efendimiz. Tabii ki bu insanlar bir hükümdara, bir idareciye beyat edecek. Ona tabi olacaklar. Kim böyle yaparsa diyor ona itaat etsin. Daha sonra başka biri gelir, onunla, o idareciyle çekişirse, onunla mücadeleye kalkarsa, o gelenin boynunu vurun, onu öldürün buyuruyor Efendimiz. Çünkü bu Müslümanların toplumunu bölmek, birliğini parçalamak için bir fitnedir. Fitnelerin çıkmasına mani olacak önemli bir esas, ölçü veriyor Efendimiz burada. Fitneleri bitirecek, fitnelerin azaltacak, fitnelerin çıkmasına mani olacak, engel olacak bir esası bildiriyor. İdarecide birleşmek. Bir Müslümanların tek idareci etrafında birleşmeleri. Bir Müslümanlar bir idareciye tabi olurlar. Sonra başkası da onunla çekişir, onunla mücadeleye kalkar, ona ortak olmak isterse ikinciye diyor, ikinciyi yok edin. İkinciyi ortadan kaldırın, bu fitneye son verin. Bunu dinliyor Abdurrahman rahmetullahi aleyh ve diyor ki Abdullah İbni Amr'a, Allah aşkına bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sen mi işittin dedim diyor. Bunun üzerine o da iki eliyle kulaklarını ve kalbini gösterdi. Onu iki kulağım işitti, kalbim de belledi diyor. Bizzat kendim Efendimizin ağzından bu sözleri işittim ve ezberledim diyor. Ben kendisine o zaman işte dedim diyor, amcanın oğlu Muaviye, akrabalar, Muaviye bize mallarımızı aramızda batılla yememizi ve kendimizi öldürmemizi emrediyor. Halbuki Allah Teala, ey iman edenler, kendi aranızda mallarınızı batıl yollarla, sebeplerle yemeyin. Meğer ki sizin aranızda bir ticaret ola, kendinizi de öldürmeyin. Yani rızanızla yaptığınız bir ticaretle mal kazanırsanız onu yiyin. Onun dışında batıl yollarla, faizle, haksızlıkla, gaspla, o şekilde mal yemeyin. Kendinizi de öldürmeyin, kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Şüphesiz ki Allah size merhametlidir buyuruyor. Nisa suresi 29. ayet-i kerimede. Peki Muaviye'nin yaptığı nedir dedim diyor. Biraz sustu. Sonra sen ona Allah'a itaat hususunda itaat et. Allah'a isyan hususunda da itaat etme. Esas belli diyor. Adam ne yapalım? Kendisi çıkmış bir karışıklık meydana getirmiş. Bir idare de sağlamış. O zaman artık yapacak bir şey yok. Ona güzel şeylerde itaat etmek, kötü şeylerde de itaat etmemek. İslam'ın yasakladığı hususlarda itaat etmemek. Bu ifade, işte amcan oğlu Muaviye ifadesinden maksat şu oluyor. Bu zat Abdullah İbni Amr'ın sözlerini dinleyip birinci halifeye itaatin lüzumunu, onunla çekişen ikincinin öldürülmesi icap ettiğini anlayınca Efendimiz böyle tavsiye ediyor. İlk çıkan halifeye, ilk seçilene itaat edin. Sonra ikinciye, ortalığı karıştırmak için, fitne çıkın, bölücülük için ortaya çıkan ikinci adama da itaat etmeyin. Hatta eğer ısrar ederse onu ortadan kaldırın, öldürün emrediyor Efendimiz. Bunu duyunca bu zat, bu vasfın Hazreti Muaviye'de de bulunduğunu düşünmüş. Çünkü evvela Hazreti Ali Efendimiz biat edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz seçilmiş, biat edilmiş. Muaviye ona tabi olmuyor. Ona karşı çıkıyor. Çeşitli sebeplerle, kendisine göre haklı sebeplerle belki. Ve ikiye bölünmüş oluyor İslam toplumu. O halde Muaviye'nin Hazreti Ali ile yaptığı muharebede askerlerine sarf ettiği para ve erzak malı batılla yemektir. Lüzumsuz yere boş boşuna insanlar asker topluyor, mal harcıyor, Müslümanların parasını harcıyor. Muaviye'nin Ali radıyallahu anh ile harp etmesi de haksız yere insan öldürmektir. Yani Hazreti Muaviye kötü niyetli bir insan değil. Kendine göre bir sebepler var ama haksız, haklı olan Hazreti Ali Efendimiz. O zaman bunun yaptığı işler yanlıştır diyor adam haklı olarak. Amr İbni As'a, Abdullah İbni Amr İbni As'a bunu soruyor. Senin diyor naklettiğin hadis-i şerifte göre Muaviye'nin yaptığı yanlıştır. Hazreti Abdullah buna bir müddet cevap vermiyor, susuyor, düşünüyor, sonra cevap veriyor. Muaviye'nin Allah'a itaat hususundaki emirlerine itaat etmesini, Allah'a isyan için emir verirse itaat değil, kendisine isyan etmesini tavsiye ediyor. Artık Hazreti Ali Efendimiz şehit edilmiş, Hazreti Muaviye başa geçmiş, haksız bir yere geçmiş ama haksız bir yolla, artık çaresi yok, ona itaat etmek gerekiyor. Bu da gösteriyor ki tayin ve biat olmaksızın zorla hükümdar olan bir kimseye itaatte vaciptir. Yani Hazreti Ali Efendimiz seçilerek Müslümanların ashab-ı kiramın önde gelenleriyle seçkinlerin biatıyla seçmesiyle sonra bütün halkın çoğunluğun biatıyla seçilmiş bir halifeydi. Ama Hazreti Muaviye ona itaat etmedi, çeşitli sebeplerle karşı çıktı, savaştı. Sonunda Hazreti Ali Efendimiz o esnada şehit olunca Hazreti Muaviye halife olmuş oldu. Zorla başa gelmiş oldu yani. Seçimle değil, zorla başa gelmiş oldu. Ama o sağladıysa eğer birliği, beraberliği, artık güçlüyse, kuvvetliyse, ordusu kuvvetliyse, toplumun ön idaresini ele almış ve sükuneti sağlamış ise artık ona itaat etmek gerekiyor. Sen seçimle gelmedin diye tekrar bir karışıklık çıkarmaya gerek yok. Burada en çok dikkat edilen husus karışıklığın, bölünmenin ortadan kaldırılması. Ondan çok sakınıyor Müslümanlar. Peygamberimiz ondan çok sakındırıyor. Öncelikle karışıklığa bir son vermek, birliği sağlamak. Bu sebeple de artık böyle zorla da başa gelen insana da itaat etmeyi emrediyor. O zaman ona da biat etmek, itaat etmek gerekiyor. Ona da karşı çıkarak yeni bir karışıklığa, yeni bir fitneye sebep vermemek gerekiyor. Bunu da bu hadislerden anlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in Sahih kitabının, hadis kitabının İmaret, Emirlik, İdarecilik bölümünün 48. hadisindeyiz. 11. baptayız. Bâbül emri bis sabri ande zulmil velâti ve istiğfârihim. Valilerin zulmü ve adam kayırmaları, kendilerini tercih etmeleri, kendi yakınlarını tercih etmeleri karşısında sabretmenin emredildiği bab diyor. Ensardan bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle baş başa kalınca diyor ki Ya Resulallah, filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz diye soruyor. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona başka bir nasihatta bulunuyor. Yani valiliğin istenecek, idareciliğin istenecek bir şey olmadığını ve bunu isteyenlere de vermek istemediğini Efendimiz zaten daha önce beyan etmişti. Ona diyor ki gerçekten siz benden sonra kayırma, adam kayırma işleri göreceksiniz. Ensardan bir zat galiba bu zat. Ona diyor ki benden sonra adam kayırmaları olacak. Sizi belki idareci yapmayacaklar, sizi vali yapmayacaklar. Başkalarını size tercih edecekler. Öyle günler göreceksiniz. O zaman diyor Efendimiz tavsiyede bulunuyor. Havuz üzerinde bana kavuşuncaya kadar sabredin. Bu dünya kısadır zaten. Bu dünyadan geçip vefat edip ahiret meydanında Peygamberimizin havuzunun yanında toplanıncaya kadar sabredin. Bu havuz mahşer meydanından önce, hesaptan önce, sırattan önce olan bir havuz. Bu havuzun suyu cennetteki Kevser nehrinden akıyor. Kevser nehrinden iki oluktan bu havuza su ilave ediliyor. Bu havuz işte o sıkıntılı anda, hesap esnasında insanların güneşin yaklaştırıldığı, sıcağın arttığı sıkıntılı anda insanların serinlemesi için, onları ikram etmesi için Efendimizin, Peygamberimizin ve diğer peygamberlerin de havuzları var. Ve peygamberler en çok kimin havuzunun başında insanlar, ümmetler toplanacak, bununla övünecekler. Efendimiz de ümmetinin orada çok olmasını istiyor. O havuzdan içen bir daha susuzluk çekmiyor. Ama o havuza yaklaştırılmayan, kovulan, uzaklaştırılanlar olacak. Efendimizin sünnetine uymayan, Efendimizin getirdiği İslam'ı yaşamayan insanların oraya gitmek isterken melekler tarafından oradan kovulacağı, uzaklaştırılacağı haber veriliyor. Oradan da kovulan bir insan bir daha iflah olması mümkün değil. Cenab-ı Hak o havuz başında bütün hepimizi inşallah buluştursun. Oraya gitmeye, gidebilmeyi nasip etsin. O da bir gayret istiyor. Efendimiz diyor ki o havuz başında bulunacak kadar sabredin. Bu tür sıkıntılar, dünyanın sıkıntısı bitmez. Bu tür sıkıntılar olacak diye haber veriyor. Gelecekten bir haber veriyor Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle siz bunlara sabredin ve havuz başında diyor buluşalım. Ondan sonrası daha rahat. Herkes hakkını alacak orada. Zulmünün de karşılığını görecek. Diğer bölümde bâbu fî ta'atil ümera, emirlere, idarecilere, devlet başkanlara itaat ve in mena'ul hukuk, velev ki insanların, halkın haklarını vermeseler bile onlara itaat babı diyor. Burada da Seleme bin Yezid el-Cufi radıyallahu anh Resulullah Efendimiz'e gelip soruyor. Ya Resulullah, lütfen söyleyiniz. Başımıza kendi haklarını bizden isteyen fakat bizim hakkımızı bize vermeyen amirler gelirse, idareciler gelirse bize ne emir buyurursunuz? Bu tür insanların geleceğini haber veriyorsunuz. Böyle insanlara yetişirsek ne yapalım? Efendimiz ondan yüz çevir diyor. Yani bu durumdan hoşlanmıyor. Hem böyle bir valilerin gelmesi Efendimizin hoşuna gitmiyor. Ama bir vaka bu olacak. Ama Efendimizin hoşuna gitmeyen bir durum. Hem de bu soruda sanki onlara karşı gelelim mi gibi bir mana hissettiği için bu da hoşuna gitmiyor Efendimizin. İki sıkıntı arasında. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal misali. Şimdi iki tarafta hoşlanmadığı bir durum Efendimizin ümmeti açısından hoş görmediği bir durum. Tekrar soruyor Efendimiz yine yüz çeviriyor. Tekrar soruyor yine yüz çeviriyor Efendimiz. Hoşlanmadığı bir durum çünkü. Bunun üzerine sahabi Eş'as bin Kays radıyallahu anh onu tutup çekiyor diyor. Efendimiz'e eziyet verme yani. Sorup durma artık. Efendimiz hoşlanmıyor diyor, tutuyor. Soru soran Seleme radıyallahu anh'ı çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dinleyin ve itaat edin. En salim yol, en rahat yol, en zararı az olan, zararı az olan en rahat yol dinlemek ve itaat etmek. Müslüman olmak şartıyla tabii ki bu idareci. Dinleyin ve itaat edin. Onlara ancak yüklendikleri, size de yüklendikleriniz vardır. Yani herkesin vazifesi var. Herkes kendisinden sorumlu. Herkesin mesuliyetleri var. Allah'ın istediği şeyler var onlardan. Sizin vazifeleriniz itaat etmek, dinlemek, itaat etmek. Siz vazifenizi yapın. Onlar da yapmazlarsa kendileri bilir. Çünkü şöyle düşünmemesi lazım insanlar. Yani insanlar yapmıyor, ben de yapmayayım. Yani insanlar yapmıyorsa, onlar hakla vazifelerini yapmıyorsa, onlar bir günaha giriyor, vebale giriyor. Bunun hakkını verecek mutlaka. Bu kendi yanına kar kalmayacak. Sen de onlara uyarak sen de aynı duruma düşme. İnsanlar herkes böyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Bu çok yanlış bir mantık. herkes tersine de gitse insan doğru yola gitmesi gerekiyor. Çünkü herkes kendisinden sorumlu. Herkes yapmayabilir. Onlar hesabını kendi verecek. Sen yaparsan sen kurtulursun. Sen hesaptan kurtulursun. Sen de onlara uyarsan sen de hesaba düşersin. Onun için insanlar ne yaparsa yapsın beni hiç ilgilendirmez. İnsanların hepsi de yanlış yola gitse bir Müslüman doğruyu yapması gerekiyor. Kendi vazifesini yapması gerekiyor. Günahtan kaçınması, vebalden sakınması gerekiyor. Bu sebeple Efendimiz diyor ki herkesin vazifesi vardır. Herkes yaptığı vazifesini yaparsa sevabını alır. Yapmazsa günaha girer, vebalini çeker, azaba düşer. Bu cümle dinleyin ve itaat edin emrinin sebebi oluyor. Niçin dinleyip itaat edecek insan? Çünkü herkes yaptığı vazifenin karşılığını alacak. Yani onlara vacip olan şey adalet göstermek. İdarecilere üzerine olan vazife adalet göstermek ve ahalinin, halkın haklarını vermektir. Onlar bununla mükelleftirler. Yapamazlarsa vebali onlaradır. Size gelince sizin mükellef olduğunuz, sorumlu olduğunuz husus dinleyip itaat etmektir. Çünkü kargaşanın olmaması için, toplumun huzur ve saadet için, birlik ve beraberliği için itaat etmek ve başkalarının haklarını vermektir. Üzerinize düşeni yaparsanız Allah sevabınızı verir. Bu hadis-i şerif yukarıdaki gibi amirlere, idarecilere onların zulmüne sabır ve tahammül gerektiğini bir delil oluyor. Yani Müslümansa bir idareci haksızlık yapıyor, zulmediyorsa ona sabretmek, tahammül etmek, karışıklık çıkarmamak gerekiyor. Zulümleri sebebiyle onlara itaat sakıt olmaz. Yani bu adam zulmediyor, haksızlık yapıyor, o zaman itaat hakkını kaybetti, artık buna itaat edilmez diyemez insanlar diyor. Sahih-i Müslim'in İmaret bölümünün 13. babı Bâb-ı vücûbi mülâzemeti cemaatil müslimîn. Müslüman cemaatiyle beraber olmanın vacip oluşu. Müslümanların çoğunluğuyla, birliğiyle beraber olmak. Müslümanların grubundan ayrılmamak. İnde zuhuril fiten, fitnelerin zuhur ettiği, bilhassa da fitnelerin zuhur ettiği bir zamanda. Ve fî külli hâlin ve her halde. Ve tahrimi hurûc alet ta'a. Müslümanların birlik, beraberlik olup itaat ettikleri devlet başkanına itaatten çıkmanın haram oluşu babı ve müfarakatil cemaat, İslam cemaatinden, Müslümanların çoğunluğundan ayrılmanın haram olduğu bölümü. Müslim'de 51. hadis-i şerif, İmaret bölümünün 51. hadisi. Huzeyfe el-Yeman sahabi, büyük sahabi diyor ki, insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep güzel şeyler sorarlardı, hayırlı şeyler. İşte gelecekte nasıl güzellikler olacak, neyle karşılaşacak insanlar gibi. Ben de diyor hep fitneleri sorardım. Niye? Başıma gelir korkusuyla. Ya ben de o günlere kalırsam, başıma gelirse ondan nasıl korunurum diye. Fitnelerden korunmak için diyor hep fitneleri sorardım. Ne zaman gelir, nasıl korunulur, ne tedbir almak lazım gibi. Onları sorardım diyor Huzeyfe bin el-Yeman radıyallahu anh. Ve yine soruyor, ya Resulullah, biz cahiliyet ve kötülük içindeydik. Sonra Allah Teala bize bu hayrı getirdi. Cahiliye devri bitti. Allah bize bir nimet lütfetti. Bir peygamber, sizin gibi bir peygamber bir Kur'an indirdi, bir İslam verdi. Böyle bir hayırlı bir günlere geldik. Çok şükür, çok güzel günler yaşıyoruz diyor. Acaba bu hayırdan sonra şer var mı? Bu güzel günler geçer de kötü günler, şerli günler gelir mi acaba diye sordum diyor. Efendimiz evet cevabını verdi. Ya bu şerden sonra bir hayır olacak mı? Peki o pek hoşuna gitmiyor tabii Huzeyfe radıyallahu anh'ın. Yani şerli günler. Peki onu biter mi diyor. Ondan sonra hayırlı günler gelir mi diyor. Efendimiz evet diyor. O şerler biter. Yine hayırlı günler gelir ama onda biraz duman olur diyor. Dumanlı olur biraz. Yani biraz karışık olur. Peki bu onun dumanı nedir ya Resulullah diyor. Bu karışıklık nedir? Yani güzel ama bazı işte insanın içini kemiren çok razı olmadığı hususlar var. Bulanıklıklar var. O nedir diyor. Onu Efendimiz şöyle tarif ediyor. Benim sünnetimden başka yol tutan, benim yolumdan başka yoldan giden bir kavim başa gelir diyor. Sünneti pek, yani güzel, idaresi iyi olur falan ama pek sünnet senin yere riayet olmaz. İslam tam tatbik etmez. Onun için diyor dumanlı olur. Onların kimini güzel görürsünüz, maruf görürsünüz, tanırsınız. Kimini de yadırgarsınız, kerih görürsünüz, çirkin görürsünüz. Yani yapılan işlerin bir kısmı hoşunuza gider, iyi güzel işler oluyor ama bir kısmı da içinizi tırmalar, hoşunuza gitmez diyor. İşte böyle bulanık bir gün olur, zaman olur. Peki bu hayırdan sonra yine de hayırlı bir günlerdir o günler yani. Bu hayırdan sonra bir şer olacak mı diye sordum. Yine evet dedi Efendimiz. Yine şerli günler gelecek. Demek ki bunlar ve tilkel eyyâmü nüdâvülühe beyninnâs buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu günleri, bu güzel günleri, zafer günlerini insanlar arasında döndürür dururuz. Yani İslam bazen yükselir, bazen zayıflar. Müslümanlar bazen galip gelir, bazen mağlup olur. Bu hep imtihan içindir. Güçlü zamanda kim Müslüman oluyor, İslam'a sarılıyor. Zayıf zamanında kim İslam'a sarılıyor, Müslüman oluyor. Kim onu destekliyor, savunuyor. Bunları imtihan etmek için kullanır Cenab-ı Hak bu şekilde. Bir hayırlı günler, bir şerli günler sırayla nöbetleşe geliyor. Yine diyor şerli günler gelir diyor Efendimiz. Cehennemin kapılarında bir takım dellallar, tellallar olur. Davetçiler. Sırat-ı müstakim doğru bir yol vardır. Ve onun sağında solunda böyle cehenneme giden eğri yollar vardır. Her bir yolun başına bir insan durmuş. Haktan görünüyor, güzel insanmış gibi görünüyor ve insana oraya çağırıyor. Gel güzel yol burası, doğru yol burası diye. Tellallar, cehenneme çağıran tellallar bulunuyor. Kim onlara icabet eder, uyarsa cehenneme gider. Cehenneme gider, o yolun sonu cehenneme çıkar. Onu cehenneme atarlar ama hiç kimse de gel ben seni cehenneme çağırıyorum demez. Herkes en doğru yol bizim yolumuzdur. En güzel yol bizim yolumuzdur. Burası doğru yoldur, burası hakiki yoldur diye herkes kendisini güzel gösterir, zahiren güzel görünmeye çalışır. Ama işte insan ferasetli olacak. Sırat-ı müstakim hangisi onu araştıracak, bulacak. Ehline soracak, kitabına bakacak. Doğru yolu bulup o yoldan gitmesi gerekiyor. Yoksa her konuşana inanırsa insan bu şekilde sağa sola cehenneme çağıran tellallara uymuş olur. Ya Resulallah onları bize tavsif et diyor. O çağıranlar kimlerdir? Onlar bize biraz anlatır mısınız? Efendimiz şöyle anlatıyor. Hakikaten tehlikeli bir durum. Evet diyor. Bizim aşiretimizden bir kavim. Yani bizden insanlar. Bizim gibi insanlar. Bizim dilimizi de konuşurlar. Bizim dilimizi konuşuyor. Bizim gibi düşündüğünü söylüyor. Bizim gibi inandığını söylüyor. Müslüman olduğunu söylüyor. İşte Türk olduğunu söylüyor, Arap olduğunu söylüyor. Neyse hangi kavimdense kendi kavmindenmiş gibi görünüyor. Biz de sizdeniz diyoruz, beraberiz diyor falan. Ama münafık işin tehlikesi burada işte. Çoğu insan, cahil insan, araştırmayan insan, körü körüne tabi olan insanlar bunlara aldanıyor. Bizden çünkü bizim dilimizi konuşuyor. Biz hangi dilde konuşursak o da aynı dili konuşuyor. Aynı kültürde olduğunu söylüyor. Ay hakikaten de aynı kültürde doğmuş olabilir. İçimizden insanlar olabilir ama onlar yanlış yetişmiştir. İslam düşmanları onları kendi menfaatlerine göre yetiştirmişlerdir. Kendi menfaatler için kullanmak üzere yetiştirmişlerdir. Çünkü hakikaten Müslümanların içerisinde cirit atıyor düşmanlar, İslam düşmanları. Müslümanları grup grup bölmek için, onları içerisinde kendilerine yarayacak insanlar çıkarmak için gayret ediyor. Onlara destek veriyor, maddi manevi destek veriyor. Onları yetiştiriyor ve Müslümanların içerisinden olan insanları Müslümanlara karşı kullanıyor. Bu her zaman tarih boyunca olmuş bir şey. Bugün de olan bir şey. İşte Efendimiz bunu anlatıyor. Bu tür insanlar diyor cehenneme çağıran tellallardır. Cehennem davetçilerdir. Bunlar her birisi bir yola çağırır insanları. Aman dikkat edin. Aman Müslümanların sırat-ı müstakiminden, çoğunluğun yolundan ayrılmayın. Huzeyfe radıyallahu anh bu sefer diyor ki ya Resulallah o günlere kalırsam, o günler başıma gelse ne yapayım, ne tavsiye edersiniz? Müslümanların cemaatiyle imamından ayrılmazsın diyor. Müslümanlar cemaatinden ayrılma. Cemaat deyince çoğunluk manasında. Ehli sünnet vel cemaat. İslam itikadının çoğunluğu ehli sünnet vel cemaattir. Onun dışındaki düşünceler, fikirler, akımlar hep azınlıktadır. Sonradan çıkarılmıştır. Hep fitne için çıkarılmış şeylerdir. Bunları insanlar biliyorlar zaten tarih boyunca. Bunlara tabi olmazsın diyor. Ehli sünnet vel cemaat yolu hangi yolsa, bu kitaplarda alimler hangisi yolu açıkladılarsa ona tabi olursun. Müslümanların cemaati, çoğunluğu ve imamı onların idarecisine tabi olursun. Ondan ayrılmazsın diyor. Onun dışında çağıran çeşitli akımlar, yollar, ideolojiler, sistemler, herkes kendisine göre bir ideoloji, bir sistem, işte yaşanabilir bir hayat şöyle olur diyor. Hayatta mutluluk şöyle olur diyor. Tabii onların mutluluğu sadece dünya hayatıyla ilgili, dünyayı nefislerine göre yaşamak istiyor o insanlar. Ahiret düşünceleri yok tabii ki. Bu dünya nasıl olsa yaşanır ama ahiret nasıl yaşanır? Ahirette ne yapar insanlar? Bunu düşünmüyor. İşte İslam bunu düşünüyor insanlara. Bu dünyada nasıl huzur olur? Bu dünyanın huzuruyla birlikte asıl ahiret huzuru nasıl elde edilir? Ona göre bir hayat tanzim etmek gerekiyor. Tabii ki onun için ahiret huzurunu kazanmak için bu dünyada bazı insanın nefsinin isteklerinden, arzularından, şehvetlerinden, gönlünün istediği böyle her türlü şeyden bazen fedakarlık etmesi gerekiyor, gerekecek. Bunları da göze almak gerekiyor. Buna göre bir sistem gerekiyor. Efendimiz de öyle tavsiye ediyor. Müslümanların çoğunluğundan ayrılmazsın, cemaatinden ve imamından ayrılmazsın. Huzeyfe radıyallahu anh tekrar her ihtimali soruyor. Şayet cemaatler ve imamlar yoksa, Müslümanlar perişan, darmadağınıksa o zaman ne yapayım diyor. O zaman diyor bu fırkaların hepsinden uzaklaş. Velev ki bir ağacın kökünü ısırıp köküne sarılıp bu haldeyken ecel sana yetişse bile. Yani bir dağ başına çekilmişsin, bir ağaç altında kendi kendine idare ediyorsun, ecelini bekliyorsun. Böyle bir durum bile olsa diyor, bütün fırkalardan ayrı dur, hiçbirisine dahil olma. İnşallah bu devir gelmemiştir daha. Bu hakikaten artık her şeyin bittiği bir devir gibi görünüyor. Artık hiç kimseye güvenemiyorsun. Hiç kimse doğru yolda değil. O zaman kendi başına çekilip kendi dinini muhafazaya çalış buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bu devir olmadıysa eğer tabii ki Müslümanların çoğunluğunun olduğu tarafa gitmek gerekiyor. Hadis-i şerif yukarıda da görüldüğü gibi Müslümanların cemaatine devamın ve amirlerine fasık ve zalim bile olsalar masiyeti emretmemek şartıyla itaatin vücubuna delildir. Yani Müslüman idareci zalim bile olsa, fasık bile, günahkar bile olsa Allah'a isyanı emretmiyorsa ona itaatin vacip olduğuna bir delil oluyor bu hadis-i şerif. Bu da bir mucize, Efendimizin mucizesidir. Önceden haber verdiği, sonradan zuhur eden hadiselerdendir. Hakikaten Efendimizin haber verdiği şekilde her birisi çıkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim itaatten çıkarsa, Müslümanların idaresine itaatten ayrılır, cemaatten ayrılırsa cahiliyet ölümüyle ölür. Her kim körü körüne çekilmiş bir sancağın altında harp ederse, hedefi nedir, maksadı nedir, kim yönetiyor bu sancağı, kim idare ediyor, böyle bir insan bir grup oluşturmuş, çağırıyor gelin burada İslam adına cihad ediyoruz diye, böyle bir kör bir sancak altında harp ederse bir asabe namına kızar. Yani bir milliyetçilik, körü körüne bir kabilecilik için kızar. Yahut bir asabiyet, kabileciliğe davet eder. Ve her kim bir asabiyeye yardımcı bulunursa, yani Müslümanlar için aslan İslam'dır. Hangi milletten olursa olsun fark etmez. Müslümansa Müslüman kardeştir. Ama bir insana çıkarsa bir milliyetçilik, bir kavimcilik, bir kabilecilik yaparsa diyor Efendimiz. Bu kabile için kızar, kabile için sevinir, kabile için yardım eder, kabileye davet eder. Kavme, milliyete. Ve bu halde öldürülürse, bu iş için koştururken öldürülürse bu da cahiliye ölümüdür. Cahiliye ölümü üzere ölmüştür. Müslümanlık üzerine bütün gayretimiz İslam'ın yücelmesi, İslam'ın yayılması, İslam'ın yaşanması. Müslümanın gayreti budur. Hem Müslümanım hem de milliyetçiliğe çağırıyorum. Bu olmaz. Ve her kim benim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, ayrım yapmaz, mümininden çekinmez, ya bu Müslümandır, bunu öldürürsem günaha girerim diye bir çekincesi olmazsa, ahit sahibine verdiği sözü tutmaz. Müslümanların İslam devletinde yaşayan zımmiler var. Gayrimüslimler, Yahudi, Hristiyanlar, onlarla anlaşma yapılmış. Onların ahdine riayet etmez, onlara haksızlık yaparsa o benden değildir, ben de ondan değilim. Demek ki Müslümana karşı çıkan, o Müslümanların içini karıştıran, Müslümanlar arasında fitne çıkaran, bölücülük yapan, iyisini kötüsünü ayırmayan, onlarla savaşan, onlara zarar veren kimse diyor benden değildir, ben de onlardan değilim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine diğer hadis-i şerifte her kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır, Müslümanların topluluğundan ayrılır da sonra ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Her kim körü körüne çekilmiş bir sancağın altında ölür, asabe namına, kavmiyetçilik, milliyetçilik namına kızar ve asabe için çarpışırsa benim ümmetimden değildir. Cahiliye devrinde vardı kabilecilik. Herkes kendi kabilesini tutardı. Haklı haksız. Haksız da olsa benim kabilem üstündür diye. Efendimiz bu cahiliye adetini kaldırdı. Herkes artık İslam namına savaşıyor. İslam'a uymuyorsa adam kendi kardeşine, kendi babasına bile karşı çıkar hale gelmişti. İşte Efendimiz diyor ki kim bu şekilde yine asabiyet, milliyetçilik, akrabacılık namına öldürülürse benim ümmetimden değildir ve benim ümmetimden her kim ümmetime karşı çıkar, iyisini kötüsünü vurur, mümininden korunmaz, müminine hakkına riayet etmez, ahit sahibi olanlarına verdiği sözü yerine getirmezse benden değildir buyuruyor İmam Müslim'in sahih kitabında geçen hadis-i şerif. Cahiliye ölümünden murat dinsiz gider manasına gelmiyor. Mutlaka belki imanlı gidebilir. O ihtimal de vardır ama cahiliye devri Arapları keşmekeş içinde olup hükümdar falan tanımazlardı. Yani herkes sadece kendi kabilesini tanıyor. Bir idareci, bir vali, bir şehrin valisi, bir devletin hükümdarı, böyle bir şey bilmiyor bu insanlar. Kimseye de itaat etmezlerdi. Amirine itaat etmeyip cemaatten ayrılan bir Müslüman da onlara benzeyeceği için asi olmuş olur. Bugün de aynı şeyi yapan insanlar da heva ve heveslerine göre hareket eden, kendi kabilesinin milliyeti namına koşan kimse, bu da cahiliye ölümünü ölmüş olur. Araplar cahiliye Araplarına benzemiş olur. Böyle bir harpte öldürülen şehit değil, asi olur. Mümininden çekinmemekten kasıt diyor, mümini öldürdüğüne aldırış etmez. Vebalinden korkmaz. O manada. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin idareciden. Zira her kim cemaatten bir karış ayrılır da ölürse bu bir cahiliyet ölümüdür. Müslümanların idarecisine itaatten ayrılıp ölen kimse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur buyuruyor Efendimiz. Onun için hoşlanmadığı şeyler olursa, tabi bu maddi kendi menfaatlerle ilgili değil yani. Yani adamın günahını görür, İslam'la ilgili günahkar fıskını görür, ona bile itaat etsin diyor Efendimiz kafir olmadığı müddetçe. Bir kimse emirinin bir şeyinden hoşlanmazsa buna sabretsin. Zira insanlardan hiçbir kimse yoktur ki sultana bir karış karşı çıksın. Sultana itaatten bir karış dışarı çıksın ve bu halde ölsün de cahiliyet ölümüyle ölmüş olmasın buyuruyor. Diğer rivayet, bu konuda hakikaten hadisler çok farklı yollarla geliyor. Her kim körü körüne dikilmiş bir sancağın altında asabiyete davet veya bir asabiyete yardım ederken öldürülürse bu bir cahiliyet ölümüdür. Bugün sağda sola çıkan çeşitli gruplar var. İslam adına cihat ettiğini iddia eden, ama bu grupları kim çıkarmış meydana, kim idare ediyor, bunun yönetimde kim var, hak planı nedir, maksat nedir, bunlar bilinmiyor. İşte kör bayrak, buna benzer bayraklar. Kim bunlar peşinden giderse cahiliyet ölümüyle ölmüş olur. Halbuki Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde önce idarecilerini seçer, sonra onun etrafında ilk okuduğumuz hadis-i şerif gibi idareci devlet başkanı kalkan gibidir buyuruyor Efendimiz. O kalkanın arkasında düşmana karşı cihad ederse gerçek cihad budur. Bunun arkasında ölürse şehit olur. Onun dışında gruplar arasında ölenlerin de cahiliye ölümüyle ölmüş olacağını Efendimiz haber veriyor. Asabiyet için, kavmiyetçilik için savaşan insanların bu şekilde öleceğini haber veriyor. Bir kimse emirinden bir şey hoşlanmazsa cümlesinden kasıt şöyle açıklanıyor hadis-i şerifi alimlerimiz. Dini hususlarda yaramaz bir hareketini görürse demektir. Sultana bir karış karşı çıkmak, ona en ufak bir şeyle dahi olsa isyan etmekten kinayedir. Hadis-i şerif hükümdarın zulüm ve fasıklıkla azledilemeyeceğini, azledilmiş sayılmayacağını gösteriyor, ona bir delildir. Bazıları cemaatten bir karış ayrılmayı hükümdara yapılan biatı velev en küçük bir şeyle olsun bozmaya gayrettir diye tefsir etmiştir. Çünkü böyle bir hareket haksız yere kan dökülmesine yol açar. Haksız yere kan dökülmesi, Müslümanlara zarara uğraması bu insanlara zarar vereceği için yasaklanmış oluyor. Efendimiz bunu yasaklıyor, itaati emrediyor. Kıymetli dinleyenler, burada inşallah programımıza nihayet verelim. Bu konuya inşallah yine devam edeceğiz.